Ayrım 13.
Müzelerde büyük ustaların tablolarıyla ilk karşılaştığında da benliğinde böyle yepyeni bir uyanış olmuştu. Gençliğinde ancak doğanın güzelliği karşısında gelen ilk coşkusu, mintiklerin coşkusunda eriyen, yok olan o büyüleniş. Fakat ruh hastası bir delikanlı karşısında bu ilk, bu ürperiş. Gözlerini hemen kaçırmıştı delikanlıdan. Kendinden utanarak, ürperişe öfke duyarak. Zaten birkaç adım sonra göreceği başka bir yüz, tam karşıtı duygularla büyülenişi yeniden küllenmeye yardımcı olacak. Ortalıkta çıt çıkmıyor. Saat Doktor Burns ile birlikte kardı ilerleyen ayak sesleri. Bir de ta ilerideki elektrik motorundan sezilen ince bir cızırtı. Doktor Burns parkın yanından geçip asfalt yola girdikleri sırada, ''İşte orada!'' demişti. ''Sözünü ettiğim hasta. Yurttaşınız olan kimse bu işte.'' ''Yurttaşınız diyor, yurdunuz diyor hala. Oysa yurttaşlıktan çoktan çıkarılmış olduğunu biliyor. Aklından bunlar geçiyordu. Ama Doktor Burns'ün gösterdiği adama bakar bakmaz, dudaklarından anlaşılır anlaşılmaz biçimde dökülen bu olmuştu. ''Hayır, delirmedim. Çünkü hala hatırlıyorum.'' Aynı anda içinden büyük şaşkınlığını örten bir sevinç dalgası gelip geçmişti. Yıkkınlık günlerini aşabilmiş olmayı hayatımın gururu saymıştım. Yine de ruh sağlığımın yerinde olup olmadığını hiç şu andaki kesinlikle bilmiyordum. Yıkılmadım, hayır. Ben yıkılmadım. Yıkılan o işte. Der demez de içinden geçen bu yol sevinç dalgasından utanışı. Yıllar sonra Aysel'le karşılaşmamız o kadar acıklı, öyle başarısızdı ki. Kaç aydır o kötü duyguyu üstümden atamadım. Pek önemi yokmuş sanılan, yine de insanın yüreğini ince ince oyup duran. Kendime güvenimi elimden alan. Yeniden delireceğim deyip duruyordum. Bu kadar saçma olabilir miydi o buluşma? Doktorun gösterdiği hastayı tanıyınca hatırlayabilmenin güvencesine sığındım. İyiyim, iyiyim. Aysel mektuplarımı yanıtsız bırakabilir, telefonlarıma uzak, ilgisiz yanıtlar verebilir. Ama düzelecek. Bir şaşkınlık anının üstümde bu kadar derin iz bırakması gerekmez. Biz neden böyleyiz? Neden geçmişin tutsaklığından kurtaramıyoruz kendimizi? Oysa Petra, ilişkimiz ve çocuk konusunda ne kadar özgür davrandı. Onun hiçbir kararı başkasına bağımlı değil. Çocuğun babası olan bana bile. Yol üstündeki adamı tanıdığından beri böyle karma karışık nereye oturtacağını bilemediği duygular, düşünceler. Ya öfke ya da salt sevinç. İkirciksiz bir sevinç duyması. Geçmişle şu anının gerçeğine en uygunu olmaz mıydı? Beklenmedik bir zamanda çoktan unutulmuş bir yüzle karşılaşmak. O işte, o. Aradaki yılları bir sıçrayışta atlıyor. Engin'in karşısına tam da kendisini şimdiki yaşında biri olarak çıkıyor. Fakülte yıllarının maraz yüzlü, çizgi gözlü delikanlısı. Oysa Cemal tanınmayacak durumda. Saçları çok seyrelmiş. Zayıflığı tıknazlığa dönüşmüş. Bir ara yüzünde arma gibi taşıdığı kara gözlükleri yok. Gözleri ise çizgi mizgi değil, hemen hemen yuvalarından fırlamış, kızarık, ıslak gözler. Üstünde yeşili solmuş, yünü tarazlanmış bir kazak var. Bacaklarında lekelerle dolu bir pantolon. Engin bu yüzdeki, gövdedeki büyük değişime karşın tanıma duygusunun nereden geldiğini bilmiyor. Geçmişin takım giysisi, kara gözlükler, dik, kalıp bir duruş. Şimdi bu o mu? Hastanın yüzü yola dönüktü. Bir sokak lambasının altındaydı. Yolun kıyısına bırakılmış hurda bir Volkswagen'in orasını burasını kurcalayıp duruyor, arabaya tekmeler de savuruyordu. Birkaç adım ötesinde durmuş ona bakıyorlar. Cemal arabayı bırakıyor. Evecenlikle karşıdaki garaj bozması yere seyirtiyor. Bir an oranın karanlığında yitiyor, hemen geri çıkıyor. Bir kriko, bir kerpeten, bir tornavida ile geliyor. Gereçleri hurdanın orasına burasına batırıyor, takıp çözüyor, büküp gevşetiyor. Sonra da bir adım karşıya geçip, elleri belinde, eski arabaya uzun uzun, ciddi ciddi bakıyor. Öfkeli öfkeli bir şeyler mırıldanıyor. Yeniden aynı evecenlikle garaj bozması yerin karanlığına dalıyor. Ardından soluk soluğa, yine köhne arabanın yanında, yine birinin canını bile isteye isteye acıtırcasına kriko takılmayacak yere krikoyu takıyor. Vidası bulunmayan yere tornavidayı dayıyor, büküyor, büküyor. Doktor Burnt'ün açıklamalarına göre niyetlerinin gizli hiçbir yanı kalmamış. Aklında ne varsa onu yapıyor. Herkesin gözü önünde. Cemal işte bu kadar değişmiş. Fakat Engin onu hemen tanımıştı. Dudağını soldan alta çeken içten pazarlıklı gülümsemesi yerli yerinde duruyor. Öfkesine bile aynı ürpertici gülümseme eşlik ederdi. Yine öyle. Hastanın yanından uzaklaşıyorlar. Akla bambaşka bir konumda gelen Aysel. Bir an yine örtülü her şeyin üstüne çıkan, külleri canlandıran çıplak ayaklı delikanlı, bu garip iç titreşiminin Petra'nın gövdesiyle giriletilmeye çalışılışı. Cemal'in üst üste, çeşitli zamanlarda, çeşitli konumlarda gözlerinin önünde çakıp çakıp gidişi. En sonunda bütün bu birbirine karışan resimlerden yalnız biri kendine bir durağanlık ediniyor. Zihnin makinesi o kareyi donduruyor. Rotterdam'da garsonluk bulaşıkçılık ettiği günlerden bir gün, böyle bir akşamüstü. Bardakları kuruladığı bölmeden müşteriler görülebiliyordu. Fakat o bir makine hızıyla çalışmak zorunda. Aynı hızla salata yapraklarını, küçük bir dilim domatesi, didiklenmiş tavukla ekmeklerin arasına sokuşturmak. Geride yapılacak ne varsa patron servisi üstleniyor. Yanık yağ, patates kızartma kokusu. Kırmızı bir sosun içinde sürekli cızırdayan sosislerin kokusu. Şurada oturan kara gözlüklüye bir bira, bir de tavuklu sandviç götür. Yerin 120 kiloluk sahibi burnunun ucundan damlayan teri silip böyle demişti. Cemal'i o zaman tanımıştım. Ama o zaman daha kolaydı. Eprimiş de olsa aynı takım giysi, aynı kara gözlükler, kilit taşı sallansa da dikliğini korumaya çalışan aynı omuzlar. Tanır tanımaz oracıkta bir silah buldu. Bira ve sandviç bekleyen sarışın adamı kara gözlüklerinin tam orta yerinden vurdu. Fakat silah yok. Olmasın. Orada tezgahın üstünde bir et bıçağı var. Bıçağı kaptı. Bira ve sandviç bekleyen adamın üstüne yürüdü. Tam kalbinin olduğu yere sapladı. Adam yıkıldı. Kara gözlükler yere düşüp parçalandı. Kan. Yorgun musunuz? Diyor Doktor Burnt. Belki biraz ama burası çok dinlendirici, hava tertemiz. Çalıştığımız Gentoft da öyledir ancak biraz daha rutubetli sanırım. Her şeye karşın benim için bir değişiklik, çağrınıza yeniden teşekkürler. Daha ince bir yola sapıyorlar. Ağaçlardan birinde kargaya benzer bir kuş ötüyor. Bu sürekli bir akşamın içinde yeniden akşam olduğu duygusunu veriyor insana. Orada yapay mermerden bir masanın başında oturuyordu. Her yanından gurbetin, yeni yaşama ayak uyduramamanın çaresizliği akıyor. Engin ellerini kurulamış, bira bardağını ve sandviçi bir tepsiye yerleştirmişti. Önünde bulaşıkçı önlüğü, başında beyaz bir külah biçimini değiştirmeyi hiç düşünmediği Gorki bıyıklarında birçok aktel. Havasızlık, yüksek bir müzik, kalabalık. Tepsiyi Cemal'in önüne bırakırken göz göze gelmişlerdi. Dudağı soldan aşağı çeken gülümseme. Türk müsün ahbap? Cemal'i işitmemiş gibi yapmıştı. Tepsiyi bırakır bırakmaz hemen yanından uzaklaştı. Ama Cemal'in ardından ne dediğini kuşkusuz işitti. Eşşol eşekler. Bir de kendilerini gizlerler. Türkiye Türk olduklarını bile söylemez bunlar. Sanki ekmeklerin ellerinden kapacağız. Başını çevirip geride hurdanın yanında bıraktıkları hastaya bir daha bakmamak için kendini güç tutuyor. Cemal beni tanımamıştı. Orada bir acıda da. Herhalde böyle bir rastlaşma hiç aklına getiremediğinden. Şimdi o akşamüstüyle bu akşamüstü arasında yeniden 3 yıl daha var. Cemal'in sarı saçları epey seyrelmiş. Üner'in de saçları dökülmüş. Tepesi adam akıllı açılmış. Çok sigara içiyor ama neşesi yerinde. Çünkü o buralardan geçici, bilimin ucunu da koyvermemiş. Dünya dillerinde erkek kavramlar, deyimler, sözcükler üstüne bir araştırma yapıyormuş. Bu erkek dilin saldırganlık eğilimlerini nasıl beslediğini ve en akla gelmez alanlarına dek hayatın içinde nasıl kök saldığını ortaya çıkaracakmış. Rotterdam garında birkaç saati vardı. Orada buluştular. Eski arkadaşı yeni çalışmalarını bir çocuk heyecanıyla anlatırken Engin yüreğinin derinliklerinde ince bir sızı duymuştu. Annem de benim kendisini en anlamayacağı dilden konuşan biri olmamı isterdi. En anlamayacağı konularda uğraşan biri. Oku oğlum, oku oğlum, alim ol. Ne içerdin Üner? Bira. Üner bira der demez Cemal, Sanki hayatın bütün biralı alanlarını o ele geçirmiş. Cemal'i anımsıyor musun? Hangi Cemal? Hani bizim fakültede. Ben içerideyken galiba dekanın sekreterliğini yapmış. Okula yeniden döndüğümde baktım hep çakı gibi takım giysi. Ha o mu? Tabii. Muhbir Cemal. Ajan Cemal. Bu kez usulca dönüp geriye bakıyor. Sokak lambasının altında Volkswagen hurdasını hala tartaklayıp duran adam. Muhbir Cemal. Ajan Cemal. Ben bunu hiçbir zaman Üner kadar rahat söyleyemedim. Aklıma geldiyse de kovaladım. Onun çirkin saldırılarını, özellikle bizde en büyük tabu sayılan hoca ile öğrencisi arasındaki yakınlaşmayı bir kınayış, bunu hazmedemeyiş olarak aldım. Öteki çocuklarda beklenmedik, garip bir saygı uyandıran o bir eşi daha yaşanmaz. Nasıl tanımlayacağım hiçbir zaman bilemediğim yakınlık. Cemal'i gördüm Üner. Değil mi? Nerede? Burada. İlk zamanlar çalıştığım sandviççide. Konuştunuz mu? Ne konuşayım ki onunla? Zaten beni tanımadı. Galiba tanımadı. Tanımıştır. Ama tanımamış gibi yapmıştır. Başka ne yapsın ki? Cemal hep o yapay mermer masanın başında. Hep boynu bükük. Üner de onu yüzüne çöken koyu yalnızlık sesiyle görseydi, sesinde birazcık olsun hoşgörü tınlamaz mıydı? O sis artık hurdanın başındaki adamın bakışlarına dek yürümüş. Orada koyulmuş. Doktor Burnt de hala ondan konuşuyormuş. Sözlerinin başını kaçırmış. Dikkatini toplayıp ev sahibinin dediklerine kulak vermeye çalışıyor. Bu hurda onun gözünde artık uzağında kalmış bir durumun, belki de bir takım insanların simgesi. İçindeki düşmanlık, saldırganlık eğilimleri her zaman çok güçlü olmuş. Şimdi bunları böyle açığa vurmakta. Bizce garaj, ne bileyim, herhangi karanlık bir köşe onun saldırganlığını yüreklendiren, ona destek veren yer ya da kişiler. Tam bilemiyoruz henüz. Şu anda çıkarabildiğimiz sonuç bu. Burada ile oynamasını, ele geçiremediği gizlerini çözemediği hiçbir yanı kalmadığına inanana dek sürdürecek. Öyle sanıyoruz. Yurttaşınızda kendi hayatında var edemediği bir bütünlüğü, bütünün güzelliğini bozma eğilimi saptandı. Eğer hepsini doğru anladıysa Doktor Burnt'ün durumu hala arttığını düşünüyor. Nereden çıkarırlar böyle sonuçları? Nasıl da hemen genellerler? Yine de doktorun anlattıklarını önemsemiş görünmesi gerekmiyor mu? Adamcağız hasta üstündeki bulguları öylesi heyecanla anlatıp durduğuna göre. İnsanla nesnenin nasıl desem, sığınma ya da bilgi taşıma yeriyle karanlık bir garajın yer değiştirmesi, yani bu durum onun özüne sizlerin koyduğu bir olanak mı? Artık olmayan bir şeyi başka bir şeyle karşılamak mı yani? Hayır diyor Doktor Burnt. Onu buraya getirenler ruh sağlığının ciddi biçimde bozulduğunu ilk böyle anlamışlar. Engin'in içinden kocaman bir küfür geçiyor. Cemal'i kullandıklarında hasta olduğunu bilmiyorlardı sanki. Zaten hasta olduğunu. Hangi aklı başında ruh sağlığı yerinde insan? Yeniden Doktor Burnt'e kulak veriyor. Elinin altındaki her sağlam aracı sökmek, bozmak istiyor. Sonra da hemen karanlık bir köşe aranıyormuş. Biz başka bir şey daha saptadık. Bunun kendisine verilmiş önemli bir görev olduğunu inanıyor. Doktor ansızın durup geri bakıyor. Onunla konuşmayı bir denemek isterdiniz belki. Yok, hayır, şimdi değil. İrkilmişti. Cemal'i tanır tanımaz aklından geçenler ne olursa olsun, neyi anımsamış bulunursa bulunsun, onu hastalardan herhangi biri gibi algılıyordu. Bunun böyle de kalmasını istiyor, uzak. Hiçbir zaman hayatında yeri olmamış biri. Doktorun sık sık yurttaşınız deyip duruşlarına bile canı sıkılıyor. Hatta bundan ötürü sinirleniyordu. Oysa işte Cemal yıllar önce fakülte kantininde bacaklarını ayırmış, bir SS subayı gibi karşısında durmaktı. Ulan Bolşevik bozuntusu, ananla da yat bari. Ona karşı öfke mi, acıma mı, iğrenme mi duymuştu? Tam bilemiyor. Şimdi de içinde aynı karmaşık duygu. Üner'le Rotterdam garında buluştukları akşamüstü ise Cemal'e yalnızca acımışlardı. Zavallıyı delirttiler. Sonra da daha önce yüzünü bile görmediği bir kentin 50 kilometre uzağındaki bir ruh sağlığı hastanesine atmışlar. Artık zararlı oluyor. Belirli aralıklarla tarihlerin kaç belirli döneminde kim bilir kaç genç böyle kullanıp kullanıp atıldı. İçlerinde ayılıp da kendilerine dayanamayanlar bile var. Başını silkeliyor. Bu ilk. kendi dışımızdakilere ne olduğunu düşünmem ilk. Acıma duygularına kapıldığımız akşamüstü kendimize gülmeye başlamıştık. Üner takılmıştı. Yahu seni ben hiç bu kadar yufka yürekli bilmezdim. Sonra da uzun uzun hocalarının insanlarda ve toplumlarda boş alanların kullanımı incelemesini konuşmuşlardı. Somut olaylar bir inceleme konusu halinde gelince soyutlaşıyor. Hele zamanla yaşananlar tarih olunca. Oysa inceleme her inceleme gibi bir yığın somut sayısal verilerle, açık örnekler, kanıslar, belgelerle dolu. Sonra bir gün bu örnekleri soluk alıp veren birinin gerçekliği kadar gerçeklikle karşınızda görüyorsunuz. Soyutla somutun alaşımında. Hem var hem yok. Hem çok yakın hem çok uzak. Yolun ucundaki lojman pencereleri, kedi gözleri benzer küçük ışık benekleriyle benekli. Bu görünüm insan ruhunda hem bir ıssızlık duygusu yaratıyor, hem de o pencereler gerisinde bir takım kimselerin yaşadığını haber veriyor. Baltık denizini geçerlerken, fiyorlarda, adalarda, sizin arasında yanıp sönen deniz fenerleri. Doktor, hastayı buraya getirenler kendisini arıyorlar mı? Kimse aramıyor. Hastane ücreti bir zaman posta çekiyle ödenmiş. Son 2 aydır onun da ödenmediğini işitmiştim. Bırakılan adreste ise kimse bulunamıyormuş. Uzun, karanlık bir geçmiş, kötü yazılmış bir tarih. Şimdi sanki bütünüyle kendi omuzlarına yükleniyor, Engin'in içi ürperiyor. Buraya bunun için mi çağrıldım? Alacaklısı olduğum yerin borcunu ödemeye mi? Doktor Burnt, ondaki bu tedirginliği, bir çeşit ruh üşümesini sezmiş olabilir mi? Takılıyor. Sahipsiz hastaları kapı önüne bıraktıkları görülmemiştir. Zaten yurttaşınızın kimliğinde siyasi mülteci yazılı. O nedenle ülkesine diade etmezler. Şimdi apaçık gülüyor. Devletin koruması altındadır. Yerleşikliği benimkinden sağlam yani. O sırada lojmanın girişindeler artık. Engin girişteki aynada yüzünü seçiyor. Gülmekle ağlamak arası şaşkın bir yüz. Hemen hemen yarı açık bir ağız. Cemal'le aynı konumda buluşmak. Siyasi mülteci. Birbirine öylesi aykırı iki hayat. Şimdi aynı kimlik altında buluşuyor öyle mi? Aynı yazgıyı paylaşıyor. Yazgı mı? Ne yazgısı? 2 kat merdiven çıkıyorlar. Ev sahibi üstüne Noel süsü asılı kapıyı açıyor. Önden giriyor. Çantayı kısa bir koridorun ucundaki odaya bırakıyor. Penceresinden karla kaplı ormanlık tepenin oradan öteye yumuşak iniş çıkışlar uzanıp giden dümdüz aklın göründüğü bir oda bu. Sanki bir yerlere gizlenmiş ayın ışığı karları yaldızlandırıyor. Odanız burası. Umarım rahat edersiniz. İsterseniz biraz dinlenin. Benim şimdi gitmem gerek yazık ki. Az sonra 2 hastayla seansımız var. Saat 16:30 sularında gelir sizi alırım. Çay, kahve zamanı. Kantine gideriz. Arkadaşlarla tanışırsınız. Bizim her şeyden konuştuğumuz gevezelik saatimizdir. 18'de bir parti veriliyor. Personelden bazısı Noel'de evlerine gideceklerdi. İşte öyle. Onlar gitmeden önce erken bir parti. Mutfak burası. Bir yorgunluk kahvesi falan yapmak istersiniz. Ya da içecek başka bir şey. Dolapta bulursunuz. Hepsi burada. Mutfakla oturma odası aynı yerde. Doktor Byrne çabuk çabuk konuşuyor. Başucunuza bir lamba koydum ama galiba yeterli ışık vermiyor. Yeniden arkadaki odaya geçiyorlar. Gece ampulü değiştiririm. Doktor Burnt pencereden ormanı gösterip orman cinlerinden, geyiklerden falan da söz açıyor galiba. Gitmeden önce ekliyor. Partiden erken kaçarız, kasabaya kadar ineriz. Bakalım içki içip dans edecek bir yer buluruz herhalde. Onun böyle yarımşar saat, birer saat aralarla her şeyi bir yerlere sıkıştırmaya çalışması adam akıllı bunaltıcıydı. Hele uykusuz geçen bir gecenin, değişik yolculukların, en önemlisi de hiç beklemediği bir rastlaşmanın ardından. Doktor çıkar çıkmaz derin bir soluk alıyor. Şimdi gerçekten yorgun duyuyor kendini. Karlı ormana bakan pencere önünde dikiliyor. Şu an burada olmak ne tuhaf. Bu kaçıncı değişik pencereden, kaçıncı değişik manzaraya bakışı. Duvarda Klee'nin bir özgün baskısı asılı. Bir de Kegel'ın yeşil kemancısı. Bunlar dışında ne bir fotoğraf, ne de küçük masanın üstündeki bir kadehte duran renkli kalemler sayılmazsa, doktorun özel hayatına ilişkin herhangi bir şey. Bir otel odası denli özel hayattan, burada yaşayanın ilgilerinden boşaltılmış bir oda. Sahi, kimdir Doktor Burnt? Bir ailesi, çocukları, sevgilisi falan yok mu? dalında uzmanlaşmayı en uç noktalara götürmek isteyen bir ruh hekimi. Sanki bütün dünyası, çalışmaları, hastaları arasına sıkıştırdığı iki coffee break ile Noel partileri, seminer konferansların uzantısı kokteyller. Aslında Oslo'danmış. Ama kuzeyde ne kadar ruh sağlığı hastanesi, ne kadar yaşlılar yurdu varsa hepsinde bir süre bulunmak onun başlıca sporu. Hiç düşünmemişti. Engin Doktor Burnt'ü bir an orta çağın gezgin keşişlerine, kiliseden kiliseye göçen din adamlarına benzetiyor. Onu 2-3 ay kadar önce Kopenhag dışındaki Gentoft yaşlılar yurdunda tanıdı. Doktorun aynı zamanda da meslektaşı olan yeni yurt müdürü, Skandinav ülkelerinden 10-15 kadar genç ruh hekimini, doktorasını yapmakta olan birkaç toplum bilimciyi, iki de pedagogu, yeni deneyler ve bulgular üstünde bilgi alışverişi için bir araya getirmişti. Uygulamalı çalışmaları da içeren bu toplantılarda doktorlar yaşlılar yurdunda zaman zaman gece gözetimini de üstlendiler. Gece gözetimciliği. Ormanın eteklerinde bir ışık sessizce kayıyor, kayıyor. Bir arabanın farı olmalı. Fakat alacakaranlıkta arabanın kendisi görünmüyor. Farların ışığı gerçekten de orman cinlerinden birinin aylasıyla oradan oraya kayıp gittiği duygusu yaratıyor. Aydınlık kesintili çünkü. Araba ağaçların arasında bir yitiyor, bir beliriyor olmalı. Gece gözetimciliği. Bazen günün attığı saatlerde yorgun ve uykusuz gözlerle yurdun parkında dolaşmaya çıkar. Özgürlük dakikaları. Büyük sessizlik. Yaşlılarla birlikteyken diri tutmaya çabaladığı yüreğini parkın ağaçları arasında çılgınca koşarak onarıma soktuğu zaman parçaları. Yazsa ve gün ışınları sık yapraklar arasından süzülüyorsa, koştukça gözlerinin önünde batıp çıkan ışın demetleri, cinler perilerle yarıştığı duygusunu verir. Sonra göle benzeyen havuz. Havuzun kıyısında soluklanışı. Herkesinde de hemen hemen aynı soru. Ne işim var burada? Belki de ömrünün sürekliliği olan tek işi. Ondan öncesi öğrencilik, tutukluluk, yeniden öğrencilik, yeniden tutukluluk. Tutukluluk. O sıralar en sürekli işim buydu işte. Sonra salıveriliş, Aysel'i sevindiren, bitirme sınavlarına girişi, yeniden teslim çağrısı, kaçış, bulaşıkçılık, garsonluk, duvar boyacılığı, ülkeden göçmüş insanlarda, kendinden önce gelen arkadaşlarda yatılıp kalkılan geceler, tutunacak bir dal aranan akşamüstleri. Siyasi sığınma hakkını alıncaya dek, Cemal'le aynı kimlikte buluşuncaya dek. İçi yeniden ürperiyor, gövdesindeki bütün kan olanca basıncıyla beynine yürüyor sanki. Petra gerçek bir siyasi sığınmanın ne anlama geldiğini anlayamıyor, anlamasına da olanak yok. O rahat rahat takılıyor. Bütün ülkeler, bütün kentler senin. Şunu da ekleyebilirdi. Ama incelik göstermiş, o kadarla yetinmişti. Biliyor musun, bu ülkede birçok konuda senin önceliğin benden fazla. Bir ev sahibi olabilmek örnekse. Özgürlük Dayanışma Derneği'nde tanıdığı, tanışmalarının haftasında da senden hoşlanıyorum, benimle yatar mısın diyen Petra, çok sevdiği isli balığın, o isli balık olana dek ne yollardan geçtiğini ne bilsin? Bilse de her lokmada onu düşünecek değil elbet. Oysa yüzüp yüzüp karaya çıkılacağı anda, o en umutlu anda bile sorulur. Ne iş yapabilirsiniz ki? Uzmanlık dalınız ne? Toplum bilim okudum. Sosyal hizmetler bölümünden bir de diploma aldım. Oho! Bütün Avrupa'da kıran kadar sosyal bilimler, sosyal antropoloji mezunu var. Çoğu uzmanlaşabilmek için, yeni, ilginç bir şeyler bulabilmek için başka toplumlarda diyar diyar geziyor. Hemen herkesin aynı şeyi yediği, aynı şeyi giydiği, aynı tip evlerde oturduğu, aynı tür evlilikler yaptığı, aynı yollardan aynı araçlarla geçtiği, aynı süre çalıştığı, aynı çağdaş kültürün içinde yaşadığı, hemen hemen aynı hastalıklara yakalandığı bir yerde nasıl bir özgün çalışmayla toplum bilime katkıda bulunabileceğinizi düşünüyorsunuz?